Huzur arayan topraklar. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan teknik yapımda Aslı Yıkılmaz, yapım yardımcısı Melda Alpay ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz programımıza. Önce bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimizi verelim. ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bir kez daha tekrarlayalım. ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu programda 100 yıl önce imzalanan Orta Doğu topraklarının paylaşılmasını öngören bir gizli anlaşmayı değerlendireceğiz. Salspiko Anlaşması'nın günümüze etkilerini konuşacağız. Stüdyoda değerli konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la birlikteyiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Sayın Erol, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Stratejik Çalışmalar ve Uygulama Merkezi Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sema Hanım. Teşekkür ediyorum.
İbn Haldun bir ifadesinde coğrafya kaderdir diyor. Evet. Orta Doğu için söylenmiş gibi. Orta Doğu uygarlıkların yaşadığı, farklı kültürlerin kaynaştığı bir bölge. Hı. Üç kıtanın Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesiştiği, birleştiği bir coğrafya. Üç kıtayı birleştiren kara ve demir yollarının kesişme noktasında tarihin en zengin kültür hazinelerine sahip, tek tanrıya inanan dinlerin ve mezheplerin doğduğu bölge. Orta Doğu enerji kaynakları açısından da oldukça zengin. Dünyada bilinen petrol rezervlerinin %65'i, doğalgaz rezervlerinin %43'ü de bu bölgede. Bu özellikleri bölgeye barışın gelmesine engel oluyor. Çatışmalar ve sorunlar hiç bitmiyor bu bölgede. Bu önemli coğrafyanın etkileri açık olmasının zeminini hazırlayan Salspiko Antlaşması'ndan söz edeceğiz. Anlaşmanın 100. yılında Orta Doğu'yu nasıl biçimlendirdiğini ve sonuçlarını konuşacağız. Anlaşma, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz kuvvetlerinin Osmanlı'nın 6. ordusu karşısında bozguna uğramasından 17 gün sonra 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında yapılır. Bu gizli anlaşmayla Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'daki toprakları da paylaşılır. Sayın Erol, Salspiko Antlaşması'nın hangi koşullarda yapıldığı ve öngördükleriyle başlayalım.
Tabii, az önce siz giriş yaparken Orta Doğu coğrafyasının tarihsel anlamda özellikle de büyük güçler açısından taşıdığı öneme değindiniz. Bakınız, tarih boyunca mesela Hitit ve Mısır uygarlıklar arasında, devletler arasında yapılan savaşların da nedeni bu Orta Doğu'daki güç mücadelesidir ve Kadeş Anlaşması da tarihe ilk böyle yazılı anlaşma olarak geçen anlaşma da yine Orta Doğu merkezdeki Suriye ağırlıklıdır. Bu konuşmamızın ilerleyen dakikalar açısından da önemli. Suriye merkezli bir savaş neticesinde bu barış anlaşmasının imzalanması itibariyle de önemlidir. Şimdi Sykes-Picot'a baktığımızda 1. Dünya Savaşı'na giden süreçte aslında İtilaf ve İttifak Devletleri'nin oluşum süreci ve aynı şekilde Osmanlı'yı paylaşmayı esas alan bir takım gizli görüşmeleri hepimiz biliyoruz. Sykes-Picot bunlardan sadece bir tanesi ve ifşa edilmiş olması itibariyle belki bugün biz bunu konuşuyoruz. İfşa edilmemiş olsa belki diğerleri gibi bunun da farkında olmayacaktık. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nda aslında İngilizlerin temel hedefi Osmanlı sonrası bu coğrafyada kendi Orta Doğu'larını inşa etmek. Yani bir İngiliz Orta Doğu'su inşası var tamamıyla. Fakat gerek Batı cephesinde yaşadıkları bir takım sıkıntılar, zorluklar, özellikle orada Almanların ilk savaşın yıllarında kazandığı başarılar. Ama daha da önemlisi Çanakkale ve az önce sizin belirttiğiniz Kutul Amare'de kazanılan zaferler İngiltere'yi Orta Doğu'yu paylaşma noktasında bir takım arayışların içerisine itiyor. Sykes-Picot İngiltere ve Fransa bağlamında bir paylaşım anlaşması olarak, gizli anlaşma olarak ortaya çıkarken daha sonra buna özellikle Çanakkale ile birlikte Rusların da dahil edildiğini görüyoruz. Burada anlaşma her ne kadar Sykes-Picot olarak tarihe geçse de aslında Sykes-Picot-Sazonov. Yani İngiltere, Fransa ve Rusya arasında bir paylaşım burada söz konusu. Ve baktığınızda Doğu Anadolu'ya kadar Rusların oradaki böyle renkli renkli böyle şeyler vardır. Bölüşmeler haritalar vardır renkler, haritalar üzerinden. Bir takım alanlar mesela Filistin bölgesinde veya İskenderun bölgesinde bakıldığında ortak uluslararası denetime açık veya işte herhangi bir devlete bırakılmamış bir alan olarak görürüz. Ama sonuçta Osmanlı'yı ve Osmanlı sonrası bir Orta Doğu'yu hedefleyen bir anlaşma. Fakat bu anlaşma İngiltere'nin aslında Orta Doğu'yu tek başına inşa edemeyeceğinin ve politikasının o dönemden itibaren önemli ölçüde başarısızlığa uğradığının bir göstergesidir. Nitekim İngiltere kendi hesapladığı bir Orta Doğu'yu inşa edemediği için Orta Doğu'da bir türlü, sizin programın adı da o, huzur sağlanamamıştır. Huzur aramaya devam eden topraklar olarak karşımıza çıkmıştır.
Evet. Orta Doğu'nun son 100 yıldaki kaderini Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden tarafı seçmesi belirledi denilebilir. Savaşın sona ermesiyle de 1918 yılında bölgenin yüzyıllardan beri alışık olduğu düzen sonlandı. İmparatorluk topraklarından geriye kalanlar savaşın galipleri arasında paylaşıldı. İtalya, Kuzey Afrika'da Suç Anlaşması sonucunda egemen oldu. Sykes-Picot'u bir anlamda hayata geçiren Paris Konferansı ve San Remo anlaşmalarından da isterseniz kısaca söz edelim. O zamana kadar görece özgür ve bağımsız kalabilen Müslümanlara ait topraklar üzerinde 22 devlet nasıl inşa edildi?
Mikro milliyetçilikler üzerinden, yani böl, parçala, yönet ve buna çatıştırı da dahil edebilirsiniz içine. Bu bahsettiğiniz konferanslar süreci aslında işte Sykes-Picot'la hedeflenmiş olan süreçlerin pratiğe hayata geçirilmesiyle ilgili olarak ittifak devletlerinin kendi arasındaki mutabakat arayışlarının bir sonucu ve o mutabakat arayışlarında da aslında Fransa en büyük hayal kırıklığını yaşayan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Sykes-Picot'da ortaya konulan haritayla sonradan ortaya çıkan harita arasında önemli farklılıklar var ve bu farklılıklar aslında bizim lehimize, milli mücadele çünkü başlıyor bir süre sonra biliyorsunuz, milli mücadelede Fransızların İngiltere'ye karşı olan husumetinden dolayı bizim işimizi kolaylaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama diğer taraftan da Fransa biliyorsunuz Suriye'de bir savaş yürütüyor. Suriye'de direniş başlıyor ve Birinci Dünya Savaşı sonrası aslında savaşlar sona ermiyor. Hem Anadolu'da bir milli mücadele var hem de Suriye topraklarında da var. Irak'ta da var, Kuzey Irak'ta da var. El Cezire cephesi dediğimiz bu cephe devam ediyor. Mikro milliyetçilikler üzerinden böl parçala yönet üzerine inşa edilmeye çalışılan bu devletler tabii doğal sınırlar burada oluşturulmadığı için ve yine bölge devletlerinden mesela Büyük Arabistan vaadiyle burada kandırılmış olan bir takım Arap aşiret reislerinin daha sonra bundan duyduğu memnuniyetsizliğin bir sonucu olarak da bölgede başlatılan bir takım direniş hareketlerinde veya isyanlarda oynadığı rol itibariyle bölge Sykes-Picot sonrası işte cetvellerle çizilen bir takım haritalarla ortaya çıksa da en başta İsrail Devleti'nin inşasıyla ki daha sonraki süreçte bu...
Sonraki sorumuz evet, İsrail olacak. Evet.
Orada önce milliyetçilikler üzerinden bir takım kendi işlerine birlik arayışlarına giriyorlar. Ama daha sonrasında bu da tutmayınca olmuyor. Burada önemli bir husus var. Anadolu'daki milli mücadelenin başarıya ulaşmış olması Sykes-Picot ile varılmak istenilen hedeflere en büyük darbeyi vuruyor. Bugün günümüze geldiğimizde de yaşadığımız sorunun temelinde bu var. Anadolu'da başlatılan milli mücadele aslında Sykes-Picot düzenine karşı verilen bir isyandır, bir mücadeledir. Bugün itibariyle de hem Anadolu hem de bu coğrafya Sykes-Picot'a yönelik olarak kendi duruşlarını, kendi mücadelelerini vermektedir. O yüzden hem Irak hem de Suriye bağlamında, özellikle Kuzey Irak ve Kuzey Suriye bağlamında devam eden bence buradaki savaşlar, istikrarsızlıklar bu açıdan önemli. Bölgenin yeniden inşası noktasında ya Sykes-Picot düzeni devam edecek ya da son bulacak ki bununla ilgili belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bugün Sykes-Picot'un revize edilmiş hali olarak yine yeni devletlerin burada inşasını hedef alan bir BOP süreci var. Büyük Orta Doğu Projesi süreci var.
İngiliz mandası altındaki Filistin'de bir Yahudi devleti kurma çalışmaları 19. yüzyılın sonlarında başlıyor. Ve 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde toplanan ilk Siyonist Kongre'de kararlar alınıyor. Bu karara İngiltere'den destek geliyor. Bugün Orta Doğu'nun başal sorunu olan İsrail-Filistin sorununu halen yaşamaya devam ediyor bölge. Sykes-Picot Antlaşması'nda Filistin toprakları için nasıl bir uzlaşmaya varıldı?
Sykes-Picot'un aslında en önemli sonuçlarından bir tanesi daha o haritaların çizimi noktasında görülüyor ki İsrail Devleti'nin kuruluşu. Dolayısıyla Sykes-Picot burada İsrail Devleti'nin kuruluşuyla birlikte aslında bölgeye uzun yıllar etkisini gösterecek bir istikrarsızlığı getiriyor. Yani bunu sadece bölgenin Arap devletleri bağlamında parçalanması veya Türkiye ile veya Anadolu ile tamamen bağlarının koparılması noktasında değil, Araplarla Yahudiler arasında ya da Araplarla Arap devletlerle İsrail arasında uzun süre devam edecek bir savaşın burada temelleri de atılmış oluyor. 48'de İsrail devletinin kurulması bu Sykes-Picot'taki birinci hedef olarak karşımıza çıkıyor. Takip edebildiğimiz kadarıyla. Bunu neden söylüyorum? Bugünkü BOP sürecine bakıldığında, Büyük Orta Doğu Projesi sürecine bakıldığında, eğer ikinci bir Sykes-Picot süreci varsa, yaşanılan süreçte daha önce İsrail Devleti'nin kuruluşuna karşı çıkan devletlerin günümüzde teker teker pasivize edildiğini, ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Örneğin Suriye, örneğin Irak. Şu an Suudi Arabistan üzerinde de ciddi anlamda Büyük Orta Doğu Projesi'ne bakıldığında bir takım hedeflerin, projelerin olduğunu görüyoruz. Daha ötesinde Türkiye'yi dizayn etmeye yönelik bir takım girişimler var. Tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Birinci de İsrail Devleti kuruldu ama ikinci de görülüyor ki Büyük İsrail Projesi'nin gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir altyapı çalışması var. Ve
birincide bu da yine bölgenin İsrail devleti kuruldu diyebiliyor muyuz Sayın Erol? Filistin toprakları için uluslararası bir alan diye tanımlamıyor mu anlaşma?
Aynen öyle tanımlıyor ama sonraki süreçte bu tanımlamanın niçin yapıldığı, ne anlama geldiği, oranın İsrail devletine tahsis edildiği görülüyor. Dolayısıyla Sykes-Picot'a giden sürece bakıldığında İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük finansörleri Yahudi iş adamlarıdır. Buna bakıldığında bunları da göz ardı etmemek lazım. Yani burada her bir yardımın bir şekilde karşılığı var, bir bedeli var ve İsrail Devleti'nin kuruluşu bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdilerde ise yine bakıldığında bütün gelişmelerin orada en büyük kazanan ya da en büyük katkının İsrail'e olduğunu görüyoruz. Mısır Camp David sürecine tekrar çekilmiş vaziyette. Bakıldığında. Diğer devletleri de az önce söyledik. Dolayısıyla burada şu an itibariyle İsrail Devleti'nin kurulması her ne kadar Araplar arasında ilk etapta bir milliyetçilik heyecanına ve dalgasına yol açsa da daha sonra bu Arap milliyetçiliğinin Arap dünyasında bir bumerang etkisi yarattığı ve Araplar arasında bir yeni liderlik mücadelesine yol açtığını görüyoruz. Dolayısıyla Arap milliyetçiliği İsrail Devleti'nin kurulmasına karşı bir tepki olarak ortaya çıkarken sonraki süreçte Arap dünyasının kendi arasında özellikle liderlik bazında yürüttüğü mücadeledeki temel ideolojilerden biri haline dönüşüyor.
İsrail'e karşı olmaktan çıkıp Arap milliyetçiliğinin yine Arap toplumları arasında ayrıştırıcı bir özellik kazandığını söylüyorsunuz. Evet. İsrail devleti yoktu anlaşma imzalandığında. Evet. Daha sonra İsrail devleti kuruldu. Yani bölgenin şekillenmesi İsrail hariç aynen geçerli. Evet. Sadece İran'da bir rejim değişikliği yaşandı günümüze gelen süreçte. Ancak bugün bölgede terör ve çatışmalar öne çıkan iki önemli konu. Suriye, Libya, Yemen'de iç savaşlar yaşanıyor. Irak'ın yapısında fiili bir değişimden söz edebiliyoruz. Bugünü değerlendirmeye Suriye ve Irak'la başlayalım. Terörün Orta Doğu kaynaklı olması ve etkileri üzerinde duralım Sayın
Erol. Şimdi Sykes-Picot'un temel mantığı bölgeyi bölerek rahat bir şekilde yönetebilmek ve emperyalizmin temel hedeflerine hizmet etmesini sağlayabilmek. Bunu ilk başta bu tespiti bir kez daha ortaya koymuştuk. Sykes-Picot'dan günümüze gelinen sürece bakıldığında artık Batı şunu görmüş vaziyette. Mevcut düzen ile bunu bölgeyi kontrol edebilmesi çok mümkün görünmüyor. Bölgedeki özellikle dip dalga hareketi olarak adlandırabileceğimiz halk hareketleri her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Dolayısıyla bugün bakıldığında bölge ülkelerinin tekrar kendi içerisinde bölünmesini, yeni devletlerin oluşumunu hedefleyen bir sürecin başlatıldığını, en azından belki yine bu emperyal güçlere bir 100 yıllık zaman kazandıracak yeni bir kaos ortamının oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.
Burada şu soruyu sormak mümkün değil mi? Bölgedeki devletlerin Batı'yla bir sorunu yok gibi görünüyor. Yani evet, Orta Doğu bölgesinde halkın Batı'ya ve küresel güçlere karşı bir tepkisinden söz edebiliyoruz. Amerikan hegemonyasına yönelik tepkiden söz edebiliyoruz. Hı. Ama bölgedeki devlet yönetimlerinde böyle bir tepki söylemek çok kolay gibi görünmüyor.
Kaddafi uzun süre biliyorsunuz Batı'ya meydan okudu.
Evet.
İsrail devletinin bölgedeki faaliyetlerine karşı özellikle Filistin bağlamında destek sağladı.
Saddam için de aynı şeyi söyleyebiliriz.
Evet, Suriye için de aynısını evet. söyleyebiliriz. Yani bugün Batı demek İsrail demek bölgede en temelde. Dolayısıyla Batı açısından özellikle Amerika Birleşik Devletleri açısından temel referans noktası bölgede İsrail'in güvenliği.
Yine İran-İsrail çekişmesi
İran,
de.
İran, İsrail, İsrail, Suriye, İsrail, Mısır. Bütün bunlara baktığımızda hatta ilk etapta Suudi Arabistan'da vardı. Lübnan,
evet.
Ürdün ilk etapta gerçekleştirildi. Daha sonraki süreçte evet belki bir kısım orada liderlikler bazında bir takım pasivize girişimleri oldu. Bir takım liderler belli bir çizgiye geldi getirildi ama mesela Saddam örneğinde görüldüğü üzere Kuveyt'i işgal etti. Ve bunu işgal ederken de Osmanlı'ya da referansta bulundu. Denildi ki Osmanlı haritalarında Kuveyt Irak'ın bir parçasıdır. Bakınız ve tekrar burada Arap milletlerinin, devletlerinin liderliğine soyunmaya çalıştı Saddam. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet, liderler bazında dediğiniz gibi belli bir dönem orada bir Batı'yla bir uyumluluk yakalandı. Ama bu hiçbir zaman için istikrarlı olmadı. İniş çıkışlar. Ama daha temelde halktaki İslami uyanış. Bakınız Arap milliyetçiliğine ciddi anlamda bir tepki doğmaya başladı. Bugün coğrafyadaki İslami uyanışın, yani İslami uyanışın Arap milliyetçiliğinin yerini almaya başlaması bölgede yeni bir dizaynı kaçınılmaz kıldı. Bugün Libya bölünüyor. Bakınız.
Evet.
Suriye bölünüyor. Irak bölünüyor. Yine BOP haritasına baktığınızda Suudi Arabistan ve diğer devletler bölünüyor. Bunlar kendi içerisinden devletler çıkıyor ama farklı bir takım devletler de var. Mesela burada Sykes-Picot'a meydan okuduğunu söyleyen Kürt gruplar var. Şimdi Sykes-Picot'a meydan okuyoruz, Sykes-Picot'u tarihin çöplüğüne atıyoruz diyorlar. Aynı şekilde IŞİD'e bakın, DAEŞ'e. DAEŞ de diyor ki, iki yıl önce yaptığı açıklamada, biz bu hareketimizle, bölgedeki direnişle DAEŞ'i çöplüğe attık diyor. Yanlış. DAEŞ'in, yani pardon, Sykes-Picot'un temel hedefi ne? Bölgeyi böl, parçala, yönet. Şimdi bölgenin bölgedeki bu farklı unsurların bir araya gelmesi gerekirken bölgenin yine kendi içinde parçalara bölünmüş olması Sykes-Picot mantığına hizmet etmekten başka bir anlam ifade etmiyor. Bu coğrafyanın burada yapması gereken şey bölünmek değil, birleşmek. Dolayısıyla Sykes-Picot'un 100. yılında bunun çok iyi anlaşılması lazım. Eğer coğrafya kendi içerisinde milli birliğini, bütünlüğünü burada sağlayamaz ise tekrar bölünmelere ve bu bölünmeler neticesinde. Şöyle düşünün, bölgede diyelim ki bir Kürt devleti kuruldu. Bu Kürt devletinin bölgede eğer bakıldığında böyle 4 farklı ülke burada işaret ediliyor. Nedir? Irak'tır, Suriye'dir, İran'dır, Türkiye'dir. Irak ve Suriye'de belli bir mevzi kazandılar mı? Evet. İran noktasında bir takım girişimler oldu mu? Evet. Pejak şu an susturulmuş evet. olsa da. Türkiye noktasında PKK ile bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar mı? Şimdi diyelim ki böylesi bir Kürt devleti kuruldu. Yani bölgede huzur olur mu? Yani bölgede Araplarla, Farslarla, Türklerle sorunlu bir Kürt devleti kime hizmet eder ya da kimin işine yarar? Buna bakmak lazım. İkincisi DAEŞ ya da IŞİD anlamında bakalım. DAEŞ'in ya da IŞİD'in temel ideolojisini ne oluşturuyor? Vahabilik, Selefilik oluşturuyor. Şimdi İslam dünyasının kendi içerisinde Sünni ve Sünnilik ve Şiilik bağlamında bir bölünmüşlüğü var mıydı? Vardı. Şimdi bakıyorsunuz, peki burada IŞİD'in temel ideolojisi ya da Selefilik nerede? Sünni İslam'ın kendi içerisinde bölünmesi. Evet. Daha radikal bir yorumu şeklinde çıkıyor. Yani sadece bölünme...
Radikal demek belki çok açıklanacak. Marjinal mi?
Marjinal. Yani burada sadece Sema Hanım, coğrafi anlamda bir bölünme değil. Bakınız, din, inançlar ve burada etnik bağlamda da ciddi anlamda bir takım ayrışmalar söz konusu. Yani siz İslam'ı kendi içerisinde de Sünni İslam'ı bir takım bölünmelere götürüyor ve bununla herhangi bir coğrafi sınır tanımaksızın bölgede bir çatışma ortamını hazırlıyorsunuz.
Bu bölünme batılı güçlerin işine yarar mı?
Kesinlikle.
Yani DAEŞ'in batılı güçlerin işine yarayan bir argüman olduğunu söylemek mümkün mü?
Şu an bakıldığında bütün yaptıkları, DAEŞ'in yaptığı bütün faaliyetler şu an batının bölgedeki büyük ölçüde işini kolaylaştırıyor.
Nasıl kolaylaştırıyor? Bazı şeyleri meşrulaştırmaya yarıyor
bakınız,
denebilir araç olarak.
Aynen. Mesela şu an bir Kürt devletinin inşası noktasında hikaye nerede yazıldı? Aynel Arap Kobani'de. Kobani'de oradaki Kürt unsurlar kime karşı mücadele vermiş oldu?
DAEŞ'e karşı. Şu anda zaten DAEŞ'e karşı mücadele veren önemli bir güç olarak.
DAEŞ önce oradaki yerleri alıyor. Suriyeli güçlerden, Iraklı güçlerden veya benzeri yerlerden ele alıyor. Daha sonra geliyor peşmerge ile ya da bölgedeki Kürt unsurlarla savaşıyormuş gibi yapıyor. Bir bakıyorsunuz arkasına bakmadan kaçıyor. O bölgeyi de bunlara bırakıyor. Ya da Özgür Suriye ordusu karşısında aslan kesilen IŞİD, bir bakıyorsunuz bölgedeki PYD, YPG güçleri karşısında etkisiz eleman gibi. Ve o kazandıkları yerleri bunlara bırakıyorlar. Peki Kürt devleti inşası kimin projesi? Bunu ben söylemiyorum ki. Büyük Orta Doğu Projesi haritasına bakın. Ralph Peter'ın. Orada baktığınızda hemen Türkiye'nin altında iki tane devlet inşası var. Bir tanesi Free Kürdistan diye geçiyor. Bir diğeri ise Sünni Arap State diye geçiyor. Sünni Arap Devleti diye geçiyor. Sünni Arap Devleti dediği yer tam IŞİD'in şu an hakim olduğu bölgeler.
Kontrol
Irak ve evet Suriye'de. Burada şunu da söylemek lazım Sema Hanım. Şimdi eğer Sykes-Picot haritasına bakılırsa bölge Kürtlüğünün şunu görmesi lazım. Sykes-Picot'da büyük Ermenistan var. Bugün bu bağımsız Kürt devletine vaat edilen yerler dün Ermenilere vaat edilmişti.
Bugün Ermeni ve Kürtler arasında paylaştırılacak mı bu projesi kapsamında? Böyle
hayır,
mi değerlendirirsiniz?
Hayır, öyle bir paylaşım yok. Yani şu an bölgeyi kendi içinde çatıştırıp doğrudan kendilerinin yapamadığı şeyi bölge Kürtlüğü üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Mevzu bu.
Şimdi Sykes-Picot'da ülkeler oluşturulurken ya da daha sonraki San Remo'da ülkeler oluşturulurken azınlık grupların yönetimde olacağı ama ülke içerisinde de pek çok etnik grubun, dini grubun var olacağı sınırlar çizilmişti. Hı-hı. Bugün ise Orta Doğu'da artık bu ulus devletin başarısız olduğu ve bu nedenle şehir devletleri kapsamında ya da bu şekilde tanımlanabilecek devletlerin oluşturulmasına ilişkin bir görüş dile getiriliyor.
Evet.
Biraz eskidi bu görüş ama halen madem bir arada yaşanamıyor her bölge homojen bir şekilde ayrı ayrı yapılansın görüşü var. Böyle olunca sizin atıfta bulunduğunuz bölyönet kapsamında çok elverişli bir coğrafya, çok elverişli bir bölgeye çıkacak yollar. Son değerlendirmelerinizi alalım isterseniz. Hem Körfez ülkeleri, Yemen'deki iç savaş, yine Mısır'ın değişen konumu ve Libya'ya değindik biraz. Ürdün ve Lübnan üzerinde
evet.
Duralım.
Bu görüşü gündeme getirenlere baktığınızda kendi içerisinde en ufak bir ayrışmayı hiçbir şekilde kabul etmediğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu bağlamda bir iç savaş yaşadı 1860'larda biliyorsunuz.
Evet, Kuzey-Güney Savaşı.
Evet, peki neden böyle bir şeye izin vermediler? San Remo'da Orada bölgedeki bir takım etnik veya mezhepsel ayrımlar göz önünde bulundurularak gerçek manada devlet oluşumları mandalar üzerinden teşvik edilirken, peki neden Kürtlere orada bir devlet verilmedi? Neden günümüze bırakıldı? Her şeyi zamana bırakıyorlar. Şimdi dolayısıyla ortada bir tesadüf yok. Yani bir takım şeyleri zamanın akışına bırakıp ondan sonra kullanma var. Ürdün'e bakıldığında, Suudi Arabistan'a bakıldığında, diğerlerine bakıldığında bir kısım devletler kendi içerisinde küçülürken, mesela Suudi Arabistan küçültülüyor, Ürdün daha da büyütülüyor. Mesela bakıldığında bu harita. Bu ne demektir? Bölge devletlerinin kendi içerisinde yeni husumetlerin oluşturulması demektir. İşte bundan dolayı İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da gerçekleştirilen 13. zirve çok önemliydi. Ve coğrafya şunu söyledi, dedi ki biz bu oyunu bozma noktasında bir olmaya karar verdik. Eğer bir olmaz isek bu coğrafya bölünmeye ve kendi içinde yeni savaşlara, çatışmalara gebe. O zaman ne yapmamız lazım? Bu coğrafyanın ortak sorunu nedir? Güvenlik. O zaman bizim ortak bir ordu oluşturmamız gerekiyor. Şu anki çıkış noktası, gerekçeleri ve ortaya konulan yol haritası itibariyle işte yanlış değil, gayet doğru. Coğrafyanın temel sorunu güvenlik. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde şu da yer aldı. Bölge kendi sorunlarını kendisi çözecektir. Bölge dışı aktörlerin bu anlamda oynadığı rol ortada. O yüzden biz bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa gerekeni yapacağız. Sadece Orta Doğu'yla da sınırlı tutmadı bunu. Bakınız, Kırım'dan aldı, Myanmar'a kadar götürdü. Balkanlardan aldı, Batı Trakya'dan aldı, değil mi?
Evet,
Orta Doğu'ya kadar her bir tarafa getirdi. Eğer bu kararlılık devam ettirilebilirse o zaman şunu söyleyebiliriz. Sykes-Picot'un 100. yılında coğrafya oyunu gördü ve aslında Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonunda fark ettiği kandırılmışlığı ve onu revize etmeye yönelik bir takım adımları, ki biliyorsunuz Suriye'de Fransızlara karşı mücadele başlatıldığında oradan Suriye'den bir heyet geliyor, diyor ki Ankara'da Mustafa Kemal'le yaptığı görüşmede, diyor ki biz sizinle birleşmeye hazırız. Mustafa Kemal'in verdiği cevap çok net, çok gerçekçi bir devlet adamı. Diyor ki biz burada bir savaş yürütüyoruz, ancak kendimiz bu savaşı şey yapabiliriz. Size gerçek manada destek verebilmemiz mümkün değil. Siz de savaşınızı yürütün, kazanın, biz de kazanalım. Sonra bu coğrafyada federasyon ya da konfederasyon çatısı altında birleşelim. Bakın bu çok önemli. Şimdi Türkiye'de birçok kesim hükümeti veya daha önce Özal'dan beri bu yana bir takım ortaya konulan şeyleri eleştiriyorlar. Ama bu Mustafa Kemal'in 20'lerin hemen başında ortaya koyduğu bir hedef. Coğrafya kendi bağımsızlık savaşını verecek ve tekrar birleşecek. Federasyon ya da konfederasyon çatısı altında. Bugün süreç coğrafyanın kendi içinde bir birleşmesinden geçiyor.
Aksi bu birleşme takdirde, derken üst çatıda bir devletten söz etmiyoruz herhalde.
Hayır,
değil
şu
mi
an için.
Yani birleşme deyince böyle de anlaşılabilir.
Hayır, şöyle yani bir devletin eline işte kılıcı, silah alıp hepsini bir çatı altında birleştirme değil. Bugün bir Avrupa Birliği örneği var.
Evet.
Yani Avrupa Birliği bunu yapabiliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi de öyle değil mi? Rusya'da. Neden bunu Türkler ve Müslümanlar bölgede yapmaya çalıştığında bunun adı farklı olsun?
Evet.
Bu coğrafyanın temel sorunu birlik, o sorun aşılamadığı takdirde de bu coğrafyadaki istikrarsızlık ne yazık ki devam eder.
Evet. Teşekkür ederim Sayın
ben
Erol.
Ben teşekkür ediyorum.
Süremizin de sonuna geldik. Bu programda Sykes-Picot Antlaşması'nın 100. yılını konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la değerlendirdik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmayı umuyoruz. Huzurlu bir hafta dileklerimizle ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.
Huzur arayan topraklar.